Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Herkese merhabalar, ben Erkin Öncan, Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekanslarından size sesleniyoruz. Yayınlarımızı aynı zamanda Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Malum gündemimiz seçimler. Seçimlere giden süreçte de seçim sistemlerine, dünyada seçimlerin nasıl işlediğine ilişkin çok sayıda tartışma gördük, izledik ya da okuduk. Bugün de gerçeğin yörüngesinde dünyadaki çeşitli seçim sistemlerine dair örnekler vereceğiz. Ben bununla ilgili birkaç ülke belirledim, daha sembolik gördüğüm ülkeler. Ne var bu ülkelerin arasında? Amerika, İngiltere, Almanya, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve Küba var. Çok tartışılan seçim bölgeleri bunlar. Bu ülkede gerçekleşen seçimler. Hemen başlamadan bir müzik arası verelim isterseniz. Bugün Moğolistan esintileri dinleyeceğiz. Moğolistan'dan rock grupları bize eşlik edecek. İlk şarkımız Moğol rock grubu The Who'dan geliyor. You ve You ve You diyoruz. Kısa bir aranın ardından yeniden görüşmek üzere.
Way.
Tekrardan merhabalar. Ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. Seçim sistemleri dedik. Dünyadaki çeşitli ülkelerden seçim sistemlerini konuşuyoruz. Dilerseniz Amerika Birleşik Devletleri ile başlayalım. Çünkü Amerika hem yaşanan seçimlerin dünya çapında gündem olduğu hem de dünya çapındaki seçimlerle ilgili fikir belirtmesiyle ünlü bir ülke. Dolayısıyla Amerika'daki seçim sistemlerinden başlamak en doğrusu olacak diye düşünüyorum. Amerika'da aslında karışık bir seçim sistemi var. Yani federal seçimler, başkanlık seçimi, kongre seçimleri ve senato seçimleri olarak ayrılıyor bunlar. Bu seçim türleri ayrılıyor. Başkanlık seçimleri 4 yılda bir yapılıyor ve burada seçmenler Amerikan başkanını ve başkan yardımcısını belirlemek için oy kullanıyor. Kongre seçimleri de 2 yılda bir yapılıyor ve bu seçimde de seçmenler temsilciler meclisi üyeleri ve senato üyelerinin bir kısmını belirlemek için oy kullanıyor. Ve seçim sistemi de coğrafi olarak eyaletlere göre düzenleniyor. Tabii her eyaletin kendi seçim yasası var bir yandan. Tabii federal seçimlerde aslında ağırlıklı olarak benzer kurallar uygulanıyor. Çeşitli farklılıklar olsa da büyük farklar göremiyoruz. Seçmenler genellikle Kasım ayının ilk salı günü oy kullanıyor. Böyle bir gelenek var. Tabii bazı eyaletlerde erken oy kullanma, posta yoluyla oy kullanma gibi seçenekler de bulunuyor. Hatırlarsınız bir önceki seçimlerde posta yoluyla oy kullanmaya ilişkin çeşitli tartışmalar da yaşanmıştı Amerikan siyasetinde. Başkanlık seçimleri için Amerika'da bir seçim sistemi kullanılıyor. Yani bu sisteme göre seçmenler her eyaletin kazanılan veya atanmış bir sayısını temsil eden sayıda seçicileri belirliyorlar. Bu seçiciler daha sonra Aralık ayında bir daha bir araya geliyorlar. Amerikan başkanı ve başkan yardımcısını belirliyorlar. Yani kademeli aşağıdan yukarıya doğru işleyen bir süreç var. Yani dolayısıyla bu sisteme göre seçmenlerin belirlediği oy sayısına göre değil, kazanılan seçici oylara göre çalıştığını biz burada görüyoruz. Tabii bu seçim sistemi bir yandan çok tartışmalı. Çünkü çeşitli bazı açmazları olduğu belirtiliyor. Mesela bu ikili yapı var Amerikan seçimlerine ilişkin. Bu ikili yapıda yalnızca demokratlar ve cumhuriyetçilerin olduğu söyleniyor. Ki de öyle de aynı zamanda biz bütün Amerikan tarihine ilişkin de olsa, Amerikan siyasetine ilişkin de olsa demokratlar ve cumhuriyetçilerin yarışını görüyoruz. Amerikan siyasetini de bunlar belirliyor aynı zamanda. Tabii Amerika'da başka siyasi partiler de var. Uzun yıllar yasaklı olmasına rağmen Komünist Parti var mesela. Çok haberimiz yok bundan. Veya Yeşiller Partisi var veya siyasi parti olma evresine gitmeye çalışan çok sayıda aktivist grup ya da siyasi çevre var. Ancak bunların Amerika'daki mevcut seçim sisteminde iktidara gelmeleri de büyümeleri de çok zor. Çünkü bunun belli başlı sebepleri var. Bunun birinci sebebi Amerika'da siyasi sistemin doğrudan paraya endeksli olması. Yani çoğu ülkede hatta Türkiye'de dahil olmak üzere para siyasi partiler için veya seçimler için çok önemli bir faktör. Ama Amerika'da daha da önemli bir faktör çünkü lobicilik diye bir sistem var. Birinci olarak, ikinci olarak da büyük sermaye grupları, buna medya patronları ve büyük medya holdingleri de dahil, Amerika'daki siyasi çevreleri yani demokratları ve cumhuriyetçileri destekliyorlar açıkçası. Mesela bu gruplar siyasi kampanyaları finanse ediyorlar. Ana akım medya da bunlara dahil. Aynı zamanda büyük şirketler, zengin bireyler, çıkar grupları vesaire. Mesela sayalım burada Demokrat Parti'ye örneğin finansal destek sağlayan bazı büyük şirketler var. Bunların arasında teknoloji devleri Amazon, Google ve Facebook yer alıyor örneğin. Bu Amazon, Google ve Facebook önemli. Bunların demokratlara destek veriyor olması da önemli. Bu aynı zamanda Donald Trump'ın neden sosyal medyada yasaklandığının sebeplerinden de bir diğeri aynı zamanda. Ayrıca Wall Street'in büyük yatırım bankaları var. Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley de dahil olmak üzere. Bu tür büyük finans grupları ve bankaları da Demokrat Parti'ye destek oluyor. Cumhuriyetçi Parti'ye kimler destek oluyor derseniz, bunlar arasında daha çok petrol ve doğalgaz şirketleri yani old school, eski okul diyebileceğimiz Amerikan zenginleri yer alıyor. Daha böyle muhafazakar kanadı da temsilen. Exxon Mobil, Koch Industries var, Walmart, Home Depot gibi perakende devleri de cumhuriyetçileri destekliyor. Bunlara seçim dönemlerinde maddi destek sağladıkları biliniyor. Medya kuruluşlarına gelelim. Fox News mesela genellikle Cumhuriyetçi Parti'ye destek veriyor. Fox News cumhuriyetçileri desteklerken CNN, MSNBC gibi kanallarda genellikle Demokrat Parti'ye destek veriyor. Bu iki birden fazla hatta medya grubunun yayın çizgisini zaten periyodik olarak takip ederseniz yer verdiği konular, meselelere bakış açıları, hem siyasi hem de toplumsal meselelere bakış açıları aslında bunların hangi siyasi çevreye yakın olduğunu da görebilirsiniz. Ancak şöyle sıkıntılar var Amerikan seçim sisteminde. Seçim kampanyaları için devasa miktarlarda para harcanıyor. Ama bunlar her ne kadar kayıtlı da olsa, şeffaflık adı altında açıklandığı da söylense, bunların aslında tam olarak paranın nereye, nasıl, hangi yollarla harcandığı da belirsizleştiği noktalar oluyor. Çünkü Amerika'daki siyasi çevrelerin, yani bir siyasi partiden bir temsilci adayına kadar etkin bir seçim kampanyası yürütebilmeleri, hedeflerine ulaşabilmeleri ve siyasi olarak istedikleri yere gelmeleri için öncelikli olarak büyük zenginlerle ilişki kurmak zorundalar. Bu Amerikan demokrasisinin, Amerikan seçimlerinin birinci açmazlarından biri, bana göre açmazlarından biri. Yani bu isimler zenginlere yaklaşırlarken siyasi ikballeri uğruna, aynı zamanda bu zenginlerin de çıkarlarını korumak zorunda kalıyorlar. Bu işin çünkü doğası böyledir. Hatta bizde de bu al gülüm ver gülüm hikayesi olarak da bilinir. Bu ilişkiler yumağı içerisinde nelere göz yumulduğu, nelerin planlandığı ve nelerin yapıldığını varın siz düşünün. Oy kullanmanın da bazı zorlukları var. Az önce posta yoluyla oy kullanma hikayesinde bahsetmiştik. Seçim sisteminin oy kullanmayı zorlaştırdığına ilişkin de bazı eleştiriler var. Yani seçmen kayıtları, oy kullanım yerleri, kimlik doğrulama süreçlerinde yaşanan sıkıntılar, oy kullanma tarihleri gibi faktörler Amerika'da bazı seçmenlerin, yani önemli miktarda seçmenin oy kullanmasına ilişkin problemler yarattığı söyleniyor veya doğrudan oy kullanamamalarına da yol açıyor. Seçim bölgeleri zaten sınırlı Amerika'da. Biraz bu aslında Türkiye'deki sisteme de benziyor. Yani bazı bölgeler bazı siyasi partiler adına daha avantajlı hale geliyorlar. Yani bu durumda şuna yol açıyor. Bir yerde siyasi çoğunluk belirli bir bölgede hüküm sürüyor ve oradaki azınlık temsil edilememiş oluyor. Yani aslında azınlığın temsil edilip edilmemesi, bunu çoğulcu demokrasiyle karşılaştırdığımızda aslında bir anlamda kaderi gibi görebiliriz ama her görüşe, her siyasi kesime ifade özgürlüğü, siyaseten varlık özgürlüğü tanıdığı söylenen Amerika'da böyle çelişkiler de devam ediyor. Zaten adayların azlığı konusunda da çeşitli eleştiriler var. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi bu da doğrudan para meselesiyle ilgili. Amerika'da bir siyasetçiyseniz lobi gruplarına, zenginlere, siyasilere yaranmak zorundasınız adlı adınca ve bunu yapmak için bile büyük miktarda paraya ihtiyacınız var. Kaldı ki Türkiye'de de biraz bu şekilde, özellikle büyük partilerin aday adaylığı sürecinde bu isimlerin çok para harcamak zorunda kaldıkları her zaman söylenir. Amerika'da bu bir anlamda zaten bir zorunluluk. Yani bunu yapmayan hiçbir siyasetçi adayı, para harcamayan, kendisi için para harcanması için para harcamayan hiçbir siyasetçi Amerika'da istediği hedeflere ulaşamıyorlar. Az önce lobicilikten bahsetmiştik. Bu da çok ilginç bir mesele. Lobicilik diye tarif ettiğimiz şey aslında dünyada seçimlerin yapıldığı her yerde gerçekleşebiliyor. Yani bu lobicilik esas olarak nedir? Bir çıkar grubunun, bir şirketin veya başka bir siyasi çevrenin bir adayın siyasi ikbali uğruna destek sunması amacıyla verilen destek. Bundan bahsediyoruz lobicilik derken. Ama Amerika'da lobicilik yasal. Yani şöyle, Amerikan yasalarına göre bazı kişiler veya gruplar hükümetteki politikacılarla etkileşim kurabiliyorlar yasal olarak. Yani şu anlama geliyor bu. Bir çıkar grubu bir aday için çalışabiliyor. Yani bir sermaye grubu bir siyasetçiyi destekliyor, ona para yatırıyor, ona imkanlarını sunuyor. Medya grubuysa kanallarını açıyor. Petrol şirketi ise ona ödeme yapıyor, fonluyor. İşte lobicilikte bu büyük sermaye ile yükseltilmesi hedeflenen siyasetçi arasındaki ilişkilerin kurulması anlamına geliyor. Yani bunu yapan kişiye lobici denir. Amerika'da hem siyasi alanda hem de diğer alanlarda, yani seçimler dışındaki siyasette ya da herhangi bir toplumsal olayda bile olabilir veya bir iş, mesela finansa dair bir işte bile, lobicilik çok etkin bir şey. Dolayısıyla Amerika'da aklınıza gelebilecek herkesin lobisi var. Burada sadece seçimleri sayıyoruz ama Türk lobisi var mesela Amerika'da. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk lobisinin Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen'in iadesi için çalışmalar yaptığı biliniyor. Bunun yanında Yahudi lobisi var, Ermeni lobisi var. Yani aklınıza gelebilecek her şeyin lobisi olabilir Amerika'da. Lobi çok güçlü bir para mevcudiyeti demek aynı zamanda. Yani bu insanların maddi imkanları çok geniş. Çünkü bunlar bir aradalar ve belli bir hedef doğrultusunda, bu siyasi ya da az önce söylediğimiz gibi başka bir hedef de olabilir, hareket ediyorlar. Dolayısıyla Amerikan siyaseti her parçasıyla aynı zamanda bu lobilere de uygun hareket etmek zorunda. Yani şöyle somutlayalım, çok havada kalmasın. Örneğin Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin biz her sene Amerika ne diyecek diye bekliyoruz ya. Amerika'nın ne dediğini belirleyen en önemli etkenlerden biri Amerika'daki Ermeni lobisinin tutumu. Yani bugün Amerikan başkanı çıkıp Ermeni soykırımı diyorsa, demiyorsa veya her ikisini de kullanıyorsa, bunu, o tavrını belirleyen şeyi aynı zamanda o ülkedeki Ermeni lobisinin faaliyetlerine borçluyuz. Dolayısıyla Amerika'daki bu lobicilik faaliyetleri de doğrudan federal hükümet tarafından düzenleniyor. Tabii bunlar kaydediliyor. Bunların yani kimin ne adına, bu yasal bir mesele olduğu için aynı zamanda kaydı da gerekiyor. Ama kayıtlara ilişkinde bazı sıkıntılar olduğu veya bunun kaydedildiği sürecin de doğalında bazı sıkıntıları getirdiği de diğer tartışma konularından biri. Yani bu lobicilik faaliyetleri özetle çıkar gruplarının veya şirketlerin hükümetle ilişki, yani bazı siyasi kararları çarpıtabildiği anlamına da geliyor aynı zamanda. Çünkü desteği ondan alıyorlar. Biraz tabii parayı veren düdüğü çalar gibi bir durum var. Amerika'da da parayı veren düdüğü çalıyor. Ama tabii ki de Amerikan yasalarının izin verdiği ölçüde çoğunlukla çalıyorlar. Tabii bunu aşan durumlarında var olduğu her fırsatta dile getiriliyor. Amerikan seçim sistemi dediğimiz gibi çok karmaşık, ikili, üçlü gibi çeşitli kademelere sahip. Ve bu kademeler üzerinden Amerikan siyaseti belirleniyor. Ama yine az önce de vurguladığımız gibi Amerika'da doğrudan paraya, çıkar gruplarına, büyük şirketlere, holdinglere ve lobicilik faaliyetlerine dayalı olan bu siyasi sistem yalnızca demokratların veya cumhuriyetçilerin iktidara gelmesine izin veriyor. Çünkü Amerika'nın zenginleri cumhuriyetçilerle demokratlar arasında ağırlıklı olarak bölünmüş durumda. Bunların tabii kendi içinde ayrıldığı noktalar var. Yani o sermaye grubu olarak da bahsedebiliriz bu partilerden. Amerikan siyaseti de doğal olarak hangi sermaye grubu uluslararası alanda neyi kendi çıkarına görüyorsa, Amerikan dış politikasının da biz ona göre şekillendiğini görüyoruz. Yani demokratlar ve cumhuriyetçiler üzerinden somutlayayım dilerseniz. Cumhuriyetçiler daha muhafazakar kesimini temsil ediyorlar. Aslında eski Amerikan politikalarının bir savunucusuydu bunlar. Ama bizim ülkemizdeki adlandırmasıyla demokratlar daha demokrat zannediliyor, ama bana kalırsa demokratlar cumhuriyetçilerden daha vahşi. Çünkü şöyle bir durum var. Amerika'da ne zaman demokratlar iktidara geldiyse o zaman Amerika dünyanın herhangi bir yerinde savaş çıkardı ya da mevcut savaşları doğrudan destekledi. Bunu en son Ukrayna'da yaşanan çatışmalara örnek verebiliriz. Biliyorsunuz Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu başladığında aslında Ukrayna hala kaynayan bir çorba gibiydi 2014'ten bu yana. Burada şöyle çok kritik bir ayrım var. 2014'te Maidan darbesi Ukrayna'da gerçekleştiğinde Amerika'da demokratlar iktidardaydı. Daha sonra cumhuriyetçilerin iktidarı geldi. Yani Trump iktidarı. Trump'ın daha farklı bir politikası vardı dünyaya dair. Amerika first, önce Amerika dediği politika rotayı birincil olarak Çin'e ve Amerikan korumacılığına yönlendiriyordu. Dolayısıyla Trump döneminde biz Ukrayna'daki krizin bıçakla kesildiğini gördük bu uzun yıllar boyunca. Ve ne zaman yine demokratlar, yani Biden iktidara geldi, bu sefer Ukrayna'daki meseleler, sorunlar birden hortlatıldı ve Rusya'nın özel operasyonuyla sonuçlanan bir süreç yaşadık. Yani dolayısıyla az önce bahsettiğim gibi bu sermaye grupları dünyada neyi amaçlıyorlarsa kendi çıkarlarına ilişkin, bu tabii hangi bölgede iş yaptıklarına, nasıl işler çevirdiklerine ve kendi siyasi çizgilerine de bağlı bir yandan, ona göre şekillendiriyorlar Amerikan dış politikasında. Yani çeşitli ülkeler için daha otoriter kabul edilen uluslararası toplum ve Batı tarafından ülkeler için o ülkelerdeki baskı ikliminden söz edilir, böyle iddialar öne sürülür. Ama Amerika için her zaman özgür seçimlerin ve ifade özgürlüğünün ülkesi olduğu belirtilir. Ama o ifade özgürlüğünün ya da özgür seçimlerin ya da demokrasinin sınırlarını biz o sistemi fonlayan, o sistemin zenginlerinin ve o sistemin en varlıklı insanların, çıkar gruplarının dünya çapındaki faaliyetlerine doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Yani özetle kısacası Amerika'daki zengin hakim sınıf belirliyor Amerikan seçimlerinde diyelim ve İngiltere'ye geçelim. İngiltere'de tabii Amerika'ya benzer bir seçim sistemine sahip aslında. Ama İngiltere'nin farkı şu, İngiltere'de monarşi diye bir şey var. Oraya geleceğiz yani. Ben bunu her fırsatta söylerim. 2023 senesinde dünyada hala sembolik de olsa kralların olması, monarşinin olması bana komik geliyor. İngiltere'deki seçim sistemi de benzer konumda. İngiltere'deki seçim sistemine genellikle çoklu bölge seçim sistemi deniyor. Yani first past the post sistemi deniyor buna. Yani bu sisteme göre ülkede her seçim bölgesi öncelikli olarak tek bir sandalye için yarışan bir milletvekili seçiyor. Bu seçim sistemine göre büyük partilerin genelde daha fazla oy aldığı ve küçük partilerin daha az sayıda milletvekili çıkardığı bir sonuç doğuruyor. Bunun sebebi de yine İngiltere'de zenginlerin, sermaye gruplarının aslında siyaseten belirleyici olduğu bir sistemin var olması. Yani buna çeşitli faktörler de var. Seçmen tercihleri, seçim bölgelerinin coğrafi dağılımı yine Amerika'da olduğu gibi. Bazı faktörlerde daha küçük partiler yine vekil çıkarabiliyorlar ama orada da büyük oranda biz iki büyük gücün siyaseten rekabetine tanık oluyoruz. İngiltere'de bu arada her 5 yılda bir genel seçimler yapılıyor. Bu seçimlerde ülkedeki tüm vekil koltukları yeniden dağıtılıyor ve hükümet de buna göre belirleniyor zaten. Ve bu genel seçimler tek tek az önce bahsettiğimiz seçim bölgelerinde yapılan seçimlerin toplam sonuçlarının belirlenmesiyle gerçekleştiriliyor. Yani en çok milletvekili çıkaran parti ülkenin hükümetini kuruyor ve başbakanı belirliyor. Daha çok bizim eski sistemi de bu açıdan andıran bir durum var. Tabii yerel seçimler de var çünkü İngiltere'nin özerk bölgeleri de var. Daha önce Avrupa Parlamentosu seçimleri vardı. İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda gibi bölgesel seçimler de yapılıyor. Tabii bu seçimlerin hepsi de farklı kurallar ve yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Az önce krallıktan bahsettik. Peki İngiltere'de krallığın seçimler ya da siyaset sistemi üzerinde bir etkisi var mı? Bunu kağıt üzerinde yok. Yani ben bu soruyu hem var hem yok şeklinde değerlendiriyorum. Çünkü İngiltere'deki monarşi sembolik bir monarşik sistem olduğu söyleniyor ve hakikaten de aslında siyaset üzerinde doğrudan belirleyici bir etkisi yok. Yetkisi var ama bu çok daha fazla kullanılmıyor. Ama şöyle bir sıkıntısı var bu durumun. Monarşinin yani krallığın siyaset üzerinde çok bir yetkisi yok ama İngiltere siyaseti öyle şekillenmiş ki yani uzun yıllar içerisinde zaten İngiltere'de doğrudan kralın müdahale etmesini gerektirecek kadar çizgi dışına çıkabilecek yani krallığın çıkarları açısından söylüyorum. Çizgi dışına çıkabilecek, onlarla çelişebilecek bir hükümet de yok. Yani yerel bazda bazı çelişmeleri veya siyasi tartışmaları hariç tutarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla yani kral ya da kraliçe yürütme, yasama, yargı organları üzerinde doğrudan bir güce sahip değil. Ama zaten bu yürütme, yasama ya da yargı organlarındaki siyasetçiler zaten krallıkla herhangi bir genellikle çelişki içerisinde olmayan insanlardan seçiliyor. Nedense diyelim. Tabii kral ve kraliçe resmi törenler, uluslararası görüşmeler, hükümetin kurulması ve bazı benzer siyasi süreçlerde rol oynuyorlar. Sembolik bir rol bu. Tabii mesela kraliyet onayı gerekebiliyor belli yasaların yürürlüğe girmesi için. Kraliyet bunları genelde onaylıyor. Yani yasayı onaylamadığı çok nadir olaylar ve uzun süredir, uzun yıllar boyunca krallığın herhangi bir yasayı onaylamadığını biz görmedik. Yani daha çok törensel, çeşitli formalite mekanizmalarını aslında işletmek için krallık var. Yani bu tabii bu söylediklerim genelde İngiltere'deki krallık sistemini, monarşiyi meşrulaştırmak için söyleniyor çeşitli taraflarca. Yani bu ülkeleri destekleyen ve ülkemizdeki de liberal kesimlerce daha çok. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Zaten İngiltere'nin büyük çoğunluğu krallığın mülkü. Yani benim diyor yani bu topraklar. Böyle bir durum olduktan sonra siyasete karışsa ne olur, karışmasa ne olur ve yine az önce üstüne basa basa vurguladığımız gibi zaten İngiltere siyasetinde krallığı devirmeye çalışacak bir güç şu an için iktidara gelebilecek gibi görünmüyor. Mesela İngiltere ile ilgili haberlerde hep şunları görürüz. İngiltere'de var bu arada Temsilciler Meclisi, Alt Meclis. Lordlar Kamarası var mesela. Bu çok hep dikkatimi çekmişti benim küçüklüğüm boyunca. Yani kim bu lordlar yani diye düşünürken. Bu Temsilciler Meclisi halk tarafından seçiliyor. 650 üyeden oluşuyor ve İngiltere'deki tüm seçmenler, oy kullanabilecek herkes 5 yılda bir bu genel seçimlerde oy kullanarak buranın üyelerini belirliyor. Bu meclis hükümet politikalarını oluşturmak, yasa çıkarmak, yasama organlarına ana bileşeni haline geliyor ve bu tür görevleri icra ediyor. Bu meclis aynı zamanda bütçe, vergi yasaları da dahil olmak üzere çeşitli mali yasaları da düzenliyor ve kabul ediyor. Lordlar Kamarası ise az önce bahsettiğim yaklaşık 800 üyeden oluşuyor ve genellikle soylular, din adamları, iş adamları, uzmanlar gibi kişilerden oluşuyor. Yani aslında çok da orada bulunmaması gereken insanlar bunlar. Lordlar Kamarası az önce söylediğim Temsilciler Meclisi gibi hükümet politikası oluşturma veya değiştirme konusunda bir faaliyet yürütmüyor. Bunun yerine yasama organının yani yasalaşan maddelerini gözden geçiriyor, onaylıyor ya da değişiklikler öneriyor. Tabii günümüzde Lordlar Kamarası eski Lordlar Kamarası değil artık, gücü belli oranda kısıtlandı uzun yıllar içinde. Mesela Temsilciler Meclisi'nin kararlarını veto yetkisine sahip değil, bu önemli bir sınırlandırma. Dolayısıyla Temsilciler Meclisi'ni biz İngiliz yasama organlarındaki ana güç merkezi olarak görüyoruz. Ancak Lordlar Kamarası'nda şöyle bir ilginçlik var. Bu kamara, buranın üyelerinin çoğu kendilerine ya miras yoluyla ya da kraliyet atamasıyla verilen unvanlar sayesinde üyeliğe hak kazanıyorlar. Bunlar bayağı adı üstünde lordlar yani. İngiltere'de kral olacak da lord diye bir şey olmayacak mı? Tabii ki de olacak. Ve bunlar lordlar olarak bu unvanı yaşam boyunca taşıyorlar. Tabii bazı din adamları ve soylular, soyluluk yani diye bir şeyin olması, hani bir medeniyet tarifi, Avrupa medeniyeti, demokrasi vesaire tarifinde bunların insanın ağzından çıkması bile kendisi bile söylerken şaşırıyor, ama soylular mesela otomatik olarak Lordlar Kamarası üyesi olarak kabul ediliyor. Bazı soylular veya bunun yanında kraliçeler ya da krallar tarafından da ataması yapılıyor bu insanları. Yani İngiltere'de soyluysanız, yani bunu kim belirliyor o da belli değil, soyunuz belirliyor adı üstünde. Bu Lordlar Kamarası'nda bir lord olup orada oturup ömür boyu bir konum sahibi, mevki, unvan sahibi olabilirsiniz. Tabii son yıllarda bundan İngiltere içinde de rahatsız olanlar var ve bu bazı üyelerin seçim yoluyla belirlenmesi gerektiğini söylüyorlar ve bunun için bazı reformlar öneriyorlar. Bunun amacı da Lordlar Kamarası'nın daha temsilci ve demokratik hale getirilmesi amacıyla yapılıyor. Yani İngiltere'de şöyle bir ilginçlik var, Amerika'da olduğu gibi. İşte kral var ama yetkileri kısıtlı, lordlar var ama bunları biz demokratikleştireceğiz. Soylular var, tamam soylular var ama biz bunları seçimle Lordlar Kamarası'na alalım gibi tırnak içinde demokratik öneriler yapıyor. İngiltere'de tabii ki de soylular ne demek kardeşim, krallık diye bir şey mi olur vesaire gibi çıkışlar yapanların da siyaseten biz asla sesini duymuyoruz. İşte sınır dediğimiz şey tam bu noktada devreye giriyor. Krallığın istediği kadar yetkisi olmasın ya da istediği kadar temsili olsun, soyluların veya din adamlarının otomatikman Lordlar Kamarası üyesi olduğu sistem istediği kadar değiştirilmeye çalışırsın, krallık diye bir şey var, lordluk ve soyluluk vesaire veya paranın geçer akçe, tamamen zenginliğin geçerli olduğu bir siyasi düzenin varlığından söz ediyoruz. Ve bu iki ülke, özellikle Amerika ve İngiltere, dünyanın en büyük sömürgeci ülkeleri ve bu iki ülkede siyasi sistemlerindeki çarpıklıklar nedeniyle aslında eleştirilmesi gerekirken tam tersine dünyanın diğer ülkelerine demokrasi konularında parmak sallayan ülkeler. İki parti sistemi demiştik Amerika için, İngiltere için de aynı şey geçerli. İki büyük parti var İngiltere'de. Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi. İşçi Partisi'ni bildiğimiz İşçi Partisi olarak düşünmeyin. Bu partiler genellikle kazanan partiler oluyorlar İngiltere seçimlerinde. Ve yine Amerika'da olduğu gibi küçük partilerin İngiltere'de seçilme şansı oldukça düşük. Bunlar seslerini duyurmakta zorlanıyorlar. Çünkü yeterli paraları yok, yeterli çevreleri yok ve kendilerini destekleyen yeterli sermaye grupları yok. İngiltere'deki seçim sisteminin de aynı Almanya'da olduğu gibi aslında oturup bütün bu yanlış yönleri alt alta sayıldığında belirli anlamda çarpık bir sisteme sahip olduğunu görüyoruz. Ve Almanya'ya geçelim. Almanya'da da bir federal seçim sistemi var. Orantılı temsil sistemi deniyor buradaki seçim sistemine. Ve iki oya dayalı bir sistem bu. Yani bu sistem sonucunda federal meclis, Bundestag olarak da biliyoruz, yani parlamentonun üyelerini seçmek için kullanılıyor bu sistem. Buna göre ilk oy seçmenin doğrudan bir adayı veya bir parti listesini seçtiği sandık oyu olarak kullanılıyor. Yani bu oylar seçim bölgesindeki adayların çoğunluğunu elde etmek veya parti listelerinin en yüksek oyu alması için kullanılıyor. İkinci oy da seçmenin bir parti listesi seçtiği ülke oyu oluyor. Yani bu oylarda her parti ulusal düzeyde partinin oy oranlarının belirlendiği bir sistem. Ve bu parti listeleri hem aday isimleri yanı sıra hem de parti politikaları, amaçları ve hedeflerine göre de belirleniyor. İngiltere'de 5 yıl demiştik, Almanya'da seçimler her 4 yılda bir gerçekleştiriliyor ve bu meclis üyelerinin sayısı nüfusun yaklaşık %1,5 kadar seçim bölgesine göre belirleniyor. Yani bir parti toplam oyların en az %5'ini almadıkça parlamentoda temsil edilmeye hak kazanamıyor. Buradan biz neyi çıkarıyoruz? Almanya seçimlerinde bir %5 barajı olduğundan söz ediyoruz. Bu arada İngiltere, Amerika'yı da saydık ama şunu da bir belirteyim Almanya'ya gelmişken. Almanya'da da, İngiltere'de de, Amerika'da da veya Batı ülkelerinin büyük çoğunluğunda komünist partiler yıllar boyunca yasaklı. Hala ülkelerde komünist parti ismiyle bazı ülkelerde parti kurmak yasak. Bunlar başka isimlerle yola çıkıyorlar. Amerika'da da uzun süre yasaktı. Daha sonra bunlar kaldırıldı. Amerika'da komünizmle mücadele yasası denen bir yasa vardı mesela. Bunun seçim sistemiyle alakası şu. Eğer zaten komünist parti kurmak yasaktı ama bir kişinin komünist olup olmadığı FBI tarafından kontrol edilebiliyordu Amerika uzun yıllar boyunca Amerika'da. Yani o kişi komünistse bu yasaya göre devlet katında bir kere iş bulamıyordu. Veya siyasete girmek istiyorsa, başka bir partiyle bile siyasete girmek istiyorsa buna engel olunuyordu ve bunun yasal zemini vardı. Bu yasa tabii Amerika'da 70'li yıllarda kaldırıldı. Ancak hala Amerika'da bazı eyaletlerin bu komünizmle mücadele yasasından kalma bazı kırıntıları uygulamaya devam ettiğini biz görüyoruz. Mesela FBI'nin hala aslında bir kişinin, özellikle resmi kurumlarda çalışan bir kişinin siyasi görüşlerini anlamak için onu takip etmeye, incelemeye vesaire hakkı var. Neyse, Almanya dedik. Almanya'daki seçimlerde genellikle aslında oldukça istikrarlı bir hükümet yapısı kurmaya odaklanıyor. Bunun da aslında tarihsel sebepleri var. Çünkü Almanya biliyorsunuz Nazi İmparatorluğu'nun ardından ikiye bölündü ve Doğu Almanya ve Batı Almanya olarak devam etti macerasına. Tabii Batı Almanya Doğu Almanya'yı kapsadı bir süre sonra Doğu Almanya'nın yıkılması nedeniyle. Dolayısıyla Almanya'da büyük bir istikrar arayışı ortaya çıktı Doğu Almanya'nın çözüldükten sonra. Yani bu ne demekti? Almanya'nın aynı zamanda o dönem Amerika'nın ve NATO'nun en büyük ortağı haline gelmesiydi. Avrupa'da Sovyetlere karşı sağlam kale inşa edilmesiydi. Bunu uzun süre Batı Almanya için yaptılar. Sovyetler Birliği de yıkıldıktan sonra da, Doğu Almanya'da yıkıldıktan sonra bu süreç tamamen yine aslında Almanya'da Avrupa'nın Batı kapitalizminin yani Batı, kolektif Batı dediğimiz o bütünlüğün en büyük kalesi haline getirilmeye çalışıldı. Bu yüzden de oldukça sağlam bir seçim sistemi uygulamak gerekiyordu. Yani istikrarlı hükümetler gerekiyordu Almanya'da. Tabii Almanya içinde de eleştiriliyor bunlar. %5 barajı, aslında %5 barajını Türkiye için düşünürsek aslında çok eleştirilecek bir şey olmayabilir. Ama Almanya'da %5 barajı var ve bu çok büyük eleştirilerle karşılaşıyor. Küçük partilerin temsil edilmesine engel olduğu gerekçesiyle. Yine Almanya'da da İngiltere ve Amerika'da olduğu gibi bölgesel farklılıklar da bazı problemlere yol açıyor. Yani nedir bunlar? Bazı eyaletler daha fazla nüfusa sahip. Yani diğer eyaletlerin nüfusuna oranla daha fazla temsilci çıkarabiliyorlar vesaire. Aday seçimleri konusunda da siyasi sürecin sıkıntılı işletildiği sık sık gündeme getiriliyor Almanya'da. Yani adaylar parti liderleri tarafından belirleniyor ve seçmenlerin bu adaylar üzerinde doğrudan bir etkisi yok. Yani aslında seçmenin sadece seçmenliği oy kullanan kişiye, yani bir oya indirgendiği bir süreç var aslında. Ve Almanya'da da olduğu gibi doğrudan Amerika'da ve İngiltere'deki gibi sermaye grupları doğrudan bu işin içinde görünmese de aslında yine bu işin içinde zengin adaylar dolayısıyla daha fazla rekabet avantajına sahip oluyor. Evet, Amerika'yı, İngiltere'yi ve Almanya'yı saydık ve bunları saymışken de şöyle yapalım. Bu üç ülkenin de sık sık antidemokratik olmakla eleştirdiği Rusya'ya dönelim. Rusya'daki seçim sistemlerine. Ve buna özellikle değinmek istiyorum. Seçim demişken biliyorsunuz Türkiye'deki biz seçimlere giderken Rusya'nın seçimlere müdahale edip etmeyeceği çok sık tartışıldı. Rusya'nın da, bunu bir Batı anlatısıyla söylüyorum tırnak içinde, antidemokratik bir ülke olduğu, dolayısıyla antidemokratik olan Türkiye'de seçimlere müdahale etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Bunu buradan bir söyleyeyim, bu konu dışı ama belirtmek istiyorum. Çok gördüm çünkü böyle içerikler ya da konuşmalar. Bunu şuna dayandırarak yapıyorlar: Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiği söyleniyor. Böyle bir iddia vardı, ancak bunu dile getirenler genelde bu hikayenin sonunu dile getirmiyorlar. Biz de ne yazık ki her şeyi sosyal medyadan bir yoğun bilgi akışı içerisinde gördüğümüz için çoğumuz da ne yazık ki bu işin geri kalanında ne olmuş, nasıl bitmiş, nasıl sonuçlanmış bu süreç gibi soruları sormaktan kaçınıyoruz. Çoğu zaman da aklımıza bile gelmiyor belki. Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiği iddiası tamamen bir yalan. Bunu tabii ben Radyo Sputnik'te söylüyor olmamın da bir sebeplerinden biri olduğunu düşünebilirsiniz. Ama Rusya'nın Amerikan seçimlerine herhangi bir şekilde müdahale etmiş olamayacağını doğrudan Amerikan kurumları tespit etti. Yani burada dinlediğiniz için böyle değil bu. Onu söylemeye çalışıyorum. doğrudan Rusya'nın müdahalesine ilişkin iddialar Amerikan devleti tarafından araştırıldı. Ünlü Mueller raporu vardır, eski başsavcı, ona bu görev verildi ve bu yaklaşık 400 sayfalık bir rapor hazırladı. Rusya Amerikan seçimlerine müdahale etti mi? Trump seçilirken Ruslarla ilişki kurdu mu diye ve Amerikan Adalet Bakanı dönemin çıktı, dedi ki böyle bir şey söz konusu değil ve bu dava kapandı. Hatta bunu öne süren bazı isimler, Amerikan kamuoyunda prestiji azaldı bu isimlerin ve böyle bir şeyin olmadığı zaten artık belirlendi. Ama ne hikmetse, yani ne hikmetse de demek doğru değil, aslında sebebi belli bunun. Türkiye'deki medya iklimi ağırlıklı olarak Batı belirlenimli olduğu için ve Batı medyasının sandığımızdan çok çok daha fazla propagandif yönünün önde olduğu için biz bunu doğru gibi kabul ediyoruz ve bu bize işte Rusya Amerikan seçimlerine zaten müdahale etmişti, Türkiye seçimlerine de müdahale edecek gibi bir algı oluşmasına yol açıyor ve ne yazık ki bu algı çok üst düzey siyasetçiler tarafından da dillendiriliyor. Ancak tekrar edelim, Rusya Amerikan seçimlerine müdahale etmedi. Ve Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale etmediği doğrudan Amerikan makamları tarafından ortaya çıkarıldı. Yasal olarak da kabul edildi diyelim ve Rusya seçimlerine, asıl konumuza dönelim. Rusya'da da federal bir yapı var bildiğimiz üzere ve Rusya'da iki meclisli bir sistem var. Bunlardan biri Devlet Duması, diğeri de Federasyon Konseyi. Devlet Duması bu federal yasama organının alt kanadı ve 450 üyeden oluşuyor. Federasyon Konseyi de federal yasama organının üst kanadı ve Rusya'nın 85 federal bölgesinin 170 üyesinin katılımıyla oluşturuluyor. Yani bu Devlet Duması üyeleri doğrudan bir seçim sistemiyle seçiliyorlar. Yani tek üye seçim bölgelerinde kazanan tüm temsilcilikleri kazandığı çoğunluk oylamasıyla da birleştiriliyor. Federasyon Konseyi üyeleri de Federal Bölge Duma üyeleri ve eyalet valileri tarafından seçiliyor. Bu sistem aslında Sovyetlerden kalma bir sistem. Yani Sovyetlerdeki seçim sistemiyle özellikle federal yapı açısından büyük benzerlikler taşıyor. Rusya'da devlet başkanı da aynı Türkiye'de olduğu gibi doğrudan halk oylamasıyla seçiliyor. Bu seçimler genellikle 6 yılda bir yapılıyor ve Cumhurbaşkanlığına aday olmak için de belli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Mesela en az 35 yaşında olmak gibi ve en az 10 yıldır Rusya Federasyonu vatandaşı olmak gibi ve adaylık için de gereken imzaları toplamak gibi. Tabii ki de diğer bütün ülkelerde olduğu gibi seçmenler oy kullanabilmek için en az 18 yaşında olmalı. İki tur şeklinde yapılıyor Rusya seçimleri de. İlk turda adayların en az %50'sini almaları gerekiyor oyların. Eğer hiçbir aday bu şartı sağlayamazsa en yüksek oyu alan iki aday ikinci tura kalıyor. Yani aynı Türkiye'deki sistem gibi, başkanlık sistemi seçimi gibi. Evet, Çin'e geçelim. Seçimler ve demokrasi ve siyasi sistem konusunda çok sayıda Batı'dan eleştiri alan bir yer, ülke. Şimdi burada baştan şunu söylemek gerekiyor. Çin gibi sosyalist sisteme sahip olduğunu söyleyen veya daha genel bir ifadeyle Komünist Parti tarafından yönetilen bir ülkede biz bu tür sistemleri, tanımadığımız sistemleri veya bizden farklı olan sistemleri iyi, kötü, çirkin, doğru, yanlış gibi adlandırmaya meyilliyiz. Ancak bunlar yalnızca siyasi farklar. Şimdi Çin'deki seçim sistemlerinde de belli problemler yaşanabilir, illaki yaşanıyordur da. Ama bu genellikle oradaki problemlerin doğrudan o sistemin kendisine mal edildiği bir form alıyor. Ancak aynı uygulama, aynı eleştiri sistemleri Batı ülkeleri için uygulanmıyor. Bu notu baştan düşerek Çin'deki seçim sistemini biraz tanıyalım. Çin'de çok partili bir sistem yok ama çok parti var. Bunu yaratan koşullar şunlar. Çin 1949 yılında bir devrim yaşadı, sosyalist devrim yaşadı ve Çin Komünist Partisi önderliğinde yaşandı bu devrim. Ancak bu devrim yaşandığında karşı devrimci denen Milliyetçi Parti dışında Çin Komünist Partisi'ni destekleyen, Çin'de bir devrim olması gerektiğini savunan ama Çin Komünist Partisi olmayan başka siyasi partiler vardı. Ve Çin'de adlı adınca aslında bir tek parti iktidarı var ama aslında bu bir koalisyon. Çin'de başka siyasi partiler de var, yasal ve yasal olarak örgütlenebiliyorlar. Bunları birazdan geleceğiz, detaylandıracağız ama bu partilerin genel başkanları zaten devlet başkan yardımcısı düzeyinde doğrudan yönetim organlarına katılan figürler. Çin'de de seçimlerin aslında genel olarak iki aşaması var. Çok sayıda alt katmanı var ama ana iki aşama görüyoruz. Adayların belirlenmesi aşaması ve seçim aşaması. Aday belirleme aşamasında adaylar tabii ki de ağırlıklı olarak Çin Komünist Partisi üyelerinden seçiliyor. Tabii bazı yerel bölgelerde bazı başka partilerin temsilcileri veya bağımsız adayların seçildiği örneklerde çok. Ama bunlar Batı medyası tarafından yok diye aktarılsa da aslında çok sayıda listedelen başka partiden giren, hatta Çin'de gündem olan çeşitli adaylar biz görüyoruz. Dolayısıyla bu adaylar belirlendikten sonra bu seçim aşamasında seçmenler adaylardan birini doğrudan oyluyorlar. Bunlar Temsilciler Meclisi, Batı'daki Temsilciler Meclisi'ne benzeyen bir kurul. Ulusal Halk Kongresi deniyor bunlara. Ve bu Ulusal Halk Kongresi de Çin'in aslında en büyük yönetme organı sayılabilir. Yani Çin Komünist Partisi dışında. Ulusal Halk Kongresi üyeleri ülkenin neredeyse her tarafından ve neredeyse her etnik bölgesinden geliyor. Biliyorsunuz Çin'de çok sayıda etnik bölge yaşıyor. Çinliler, Tibetliler, işte Han Çinlileri, güneydekileri başka bir şekilde adlandırılıyor. Moğollar var Çin'de çok sayıda. Uygurlar var, Hui'ler var Çinli olup Müslüman olanlar vesaire. Hepsinin kendi temsilcisi var. Bunlar temsilcilerini belirliyorlar ki %99'u Çin Komünist Partisi üyesi bu arada. Ve bunlar Ulusal Halk Kongresi'ni oluşturarak ülkenin yönetimine doğrudan katılım sağlamış oluyorlar. Bu sisteme çeşitli eleştiriler de getiriliyor. Bunların işte göstermelik olduğu vesaire gibi. Ama sistem adlı adınca bu. Yani yerel halk kongreleri var ve ulusal halk kongresi var. Yerel halk kongreleri, yani adı üstünde, yerel düzeyde bu temsilcileri belirliyor. Daha sonra bu temsilciler arasından da ulusal halk kongresine gidecek olan isimler seçiliyor. Bu arada az önce söylediğimiz gibi Çin'deki diğer partiler muhalefet partileri değil. Bunlar doğrudan devlet işlerine katılan partiler. Çin'de devlet başkanlığı seçimleri ise doğrudan Çin Komünist Partisi'nin kararlaştırdığı bir şey. Çin'de aynı zamanda kara kuvvetleri, hava kuvvetleri gibi orduya ilişkin yönetsel organlar da doğrudan Komünist Parti tarafından belirleniyor. Çin'deki diğer partilerden bahsettik. Bu partiler az önce de söylediğim gibi yasal, çalışma yapabilen, faaliyet gösterebilen yasal partiler. Bu yüzden Çin'e konuşurken en başta hem tek parti iktidarı var ama çok partili bir sistem dedik. Bunları kısaca bir sayalım. Çin Kuomintang Partisi, devrim komitesi var. Bu Kuomintang Partisi aslında Çin'in karşısında savaştığı partiydi. Kuomintang temsilcileri Tayvan'a kaçtılar ve orada de facto bir cumhuriyet kurdular. Tayvan krizinin de aslında tek özetli cümlesi budur. Tek cümleyle özeti. Ve bunun Çin'de kalan, daha böyle Çin devrimini destekleyen bir kanadı vardı. Bu da Çin Kuomintang Partisi deniyor aynı şekilde. Çin Demokrasi Birliği var. 1941 yılında kuruldu. Çin Demokratik Yapılanma Birliği var. Bunların hepsi siyasi parti. Aralık 1945'te kuruldu. Çin Demokrasiyi Geliştirme Birliği var. Aralık 1945'te kuruldu. Çin Köylü ve İşçi Demokratik Partisi var. 1930 yılında kuruldu. Ve Çin Jigongdang Partisi var. Bu parti de 1925 yılında kurulmuştu. Dikkat etseniz az önce Çin devriminin 1949'da gerçekleştirildiğini söylemiştik. Yani Çin'in devrime gittiği süreçte bu partiler aniden hızlı örgütlenmeye gidiyorlar. Ve yeni Çin'i, sosyalist Çin'in kuruluşunda hep birlikte yer alıyorlar. Bu partilerin yanında 3 Eylül Cemiyeti var, Tayvan Demokratik Özerklik Birliği var. Bunlar 1947'de kuruldu. Çin anakarasında yaşayan Tayvanları, yani ÇKP'yi destekleyen Tayvanları temsil ediyor bunlar. Aynı zamanda Çin'deki seçim süreci, işte Devlet Konseyi Başkanı, Başsavcı, Halk Mahkemesi Başkanı, Halk Denetleme Komisyonu Başkanı gibi görevlerde belirleniyor. Ama az önce de söylediğimiz gibi adayların çoğunluğu Çin Komünist Partisi tarafından belirleniyor. Çünkü Çin sosyalist bir ülke, yani sosyalist parti tarafından yönetilen bir ülke ve dolayısıyla orada öncelikli olarak devrimi ve devrimin kurumlarını korumak gibi bir görev var. Aynı Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi. Ve Çin'den Asya'ya gitmişken hazır, Kuzey Kore'ye geçelim. Kuzey Kore bizim için en büyük bilinmez. Kuzey Kore'de de aynı şekilde Çin'de olduğu gibi bir tek parti iktidarı var. Ama aynı zamanda Kuzey Kore'de de sandığımızın aksine başka siyasi partiler de var ve bunlar seçim dönemlerine katılıyorlar. Devlet başkanlığı seçimleri değil bu arada, Çin'de olduğu gibi. Yani iktidara başka bir parti gelemez bu ülkelerde. Çünkü bunlar sosyalist devletler. Ama yerel yönetim organlarından veya devlet işleyişine katılım bakımından bunların önlerinde yasal engeller yok. Kuzey Kore'de de aynı şekilde. Tabii bu Kuzey Kore'deki diğer partilere ilişkin Batı medyası her zaman bu partilerin göstermelik olduğunu, aslında öyle bir parti olmadığını vesaire iddia ederler ama yani Kuzey Kore'de ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde başka parti kurdurup onu göstermelik bir şekilde Batı'ya yansıtmalarına ihtiyaç yok zaten. Yani ülkede tek parti iktidarı var. ve bunlar aslında ülke gündemine girecek düzeyde çeşitli bazı siyasi tartışmalara konu oluyorlar. Genellikle yapıcı tartışmalar ama konu oluyorlar. Mesela Kore Sosyal Demokrat Partisi var veya Chodonist Chongu Partisi var. Bunlar Kore'de faaliyet gösteren partiler, Kuzey Koreli partiler. Bu Chodonist Chongu Partisi de Japonya'da yaşayan Kuzey Korelilerin partisi. Bunlar da Kuzey Kore yönetimini destekliyorlar bu arada. Ve bunlar aslında bütün yasama süreçlerine katılımcı bir pozisyonda yer ediniyorlar kendilerine. Ve Chongryon örgütü var. Bunlar da aynı zamanda Japonya'da yaşayan Korelilerin örgütlerinden biri. Ve Kuzey Kore ile de yönetimle de yakın ilişkilere sahip. Kuzey Kore'den de Küba'ya geçelim dilerseniz. Küba da aynı zamanda sosyalist bir devlet olduğu için seçim sistemi farklı. Küba'da da iki aşamalı bir seçim sistemi uygulanıyor. İlk aşamada her seçmen kendi mahallesindeki adaylar arasında bir delegasyon temsilcisi seçiyorlar. Ve bu her mahalle için adaylar mahalle halkının seçimini kazanmak için kampanyalar yürütüyorlar. Ve bu süreçte yine alttan üste devam eden bir süreç içerisinde gidiyor. Ve daha büyük bir üst kurula devam ederek temsilcilerini seçmeye devam ediyorlar. Ve ulusal meclis var. Ulusal meclis içinde adayları seçmek üzere oy kullanıyorlar. Bu delegeler, bir önceki aşamada seçilen delegeler. Ve Küba'da da 5 yılda bir seçim yapılıyor. Tabii seçimler seçmenler tarafından aday gösterilenlerin listesiyle sınırlı. Bu ulusal mecliste ülkenin yasama organı ve toplamda 605 üyesi var. Küba'daki seçimler de yer yer hem batıda hem Türkiye'de gündeme geliyor. Dolayısıyla aslında bu ülkedeki sistemleri biz tanımadığımız için bu ülkeleri biraz karanlık, işte demokrasi açısından karanlık veya baskıcı ülkeler olarak görüyoruz. Ancak Küba'da da hem de bir Latin Amerika ülkesi olmanın getirdiği bir özellik olsa gerek, çok renkli geçer hem seçim dönemleri hem de bu ulusal meclis içerisindeki tartışmalar. Aslında bizim ülkelerimiz bu kadardı ama madem seçimlere geldik, bu DONT dediğimiz sistemden de kısaca bahsedelim. Çok tartışıldı. Bu orantılı temsil ilkesine dayanan bir yöntem. Yani özetle vekil ya da meclis koltuklarının nasıl paylaştırılacağını, bölüneceğini belirtmek için kullanılıyor. Yani özet aslında çok kolay bu DONT sisteminin ne olduğunu anlamak. Partilerin kazandığı oyların yüzdesine dayalı olarak koltukların dağıtılmasını sağlıyor. Yani temel mantık, bir parti ne kadar çok oya sahipse o partiye daha fazla koltuk verilmesi. Bu aynı Amerikan sisteminde olduğu gibi çeşitli tartışmalara yol açıyor elbette ki. Yani azınlıkta kalan bir siyasi görüşün temsil edilme hakkı var mı yok mu tartışması üzerinden. Ama bu sistem birçok ülkede kullanılan bir seçim yöntemi. Bu sistem partiler arasında daha adil bir temsil sağlamasına yardımcı olduğu iddia edilerek bu savunuyla aslında uygulanıyor. Ve aynı şekilde partilerin de daha iyi bir seçim stratejisi oluşturabilmesine olanak tanıyor. Ama dediğimiz gibi temsiliyet açısından bazı sıkıntılar olabilir. Hangi ülkelerde var? Türkiye dışında Portekiz, Hollanda, İspanya, Belçika, İsrail, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde var. Latin Amerika'da da var bazı ülkelerde. Arjantin, Ekvador, Şili gibi. Tabii dolayısıyla biz hem doğudan hem batıdan hem sosyalist sistemlerden hem kapitalist sistemlerden çeşitli sistemleri inceledik. Burada şöyle bir kaba özet yapabiliriz. Küba, Çin, Kuzey Kore ve belirli açılardan aslında Rusya daha böyle farklı, otoriter, antidemokratik olmakla eleştiriliyorlar. İşte Amerika, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde Batı demokrasisi daha demokratik bir sistem ve sahip olmakla adlandırılıyorlar. Şimdi burada iki belirleyen var. Otokratik, antidemokratik denen ülkelerde, yani Batı'nın böyle adlandırdığı ülkelerde siyaseti ve seçimleri o ülkedeki ideolojiler belirliyor. Demokratik denen Batı ülkelerinde ise siyaseti o ülkenin büyük sermaye grupları belirliyor. Ben kişisel olarak ilk saydığımın daha demokratik olduğunu düşünsem de asıl yorumu dinleyicilere bırakmak isterim. Çünkü her sistem, her siyaset belli bir toplumsal sınıfın çıkarı için çalışır. Buna siz adına ne derseniz deyin. İşte bu sınıf çelişkisi de olabilir, sınıf mücadelesi de olabilir. Yani ne derseniz deyin. Dünyada bir toplumsal sınıfı temsil etmeyen, bütün bunların üzerinde bulunan hiçbir siyasi parti, hiçbir siyasi güç yok. Öyle diyen yalan söylüyordur bu arada işte. Hani biz Türkiye'de de çok görüyoruz, işte sağ sol yok, biz işte hepsinin üstündeyiz, devletiz falan. Hayır. Dünyadaki her siyasi sistem ya sermaye grubuna ya da ideolojik olarak bir sınıfı temsil ediyor. Sovyetler'de bu sınıf işçi sınıfıydı. Kuzey Kore'de bu sınıf, kendi söylemleri açısından söylüyorum, işçi sınıfı. Çin'de bu sınıf işçi sınıfı, köylüler ve o büyük ittifak. Bunları savunduklarını, bunları temsil ediyorlar bu sistemler. Ve bu sistemler sürekli yıkılma tehlikesi altında oldukları için daha tırnak içinde otoriter bir görüntüye sahipler. Bugün dolayısıyla bence doğudaki, yani Çin'i, Kuzey Kore'yi, Küba'yı ve Rusya'yı demokrasi üzerinden eleştirmek isteyen herkesin öncelikle oradaki yönetimlerin kimler tarafından, hangi demokratik rejimler tarafından yıkılmaya çalışıldığını görmesi, incelemesi gerekiyor. Çünkü aslında Batı'nın bu ülkelere antidemokratik demesini sağlayan bütün adımlar, o antidemokratik denen ülkelerin kendi ülkeleri yine bu Batı tarafından yıkılmasın diye aldıkları önlemler. Dolayısıyla burada biraz hangisi demokratik, hangisi değil, en başta söylediğim gibi biraz aslında elma ile armutu karşılaştırmak gibi oluyor. Çünkü ikisinin motivasyonları farklı. Çin'deki iktidarın motivasyonu Komünist Parti iktidarını sürdürmek ve Komünist Parti'nin temsil ettiği siyasi çizgiyi, ideolojiyi, o rotayı sürdürmek. Amerika'daki iktidarın motivasyonu ise hangi çıkar grubu hangi rotayı izlemek istiyorsa onun devamının sağlanması anlamına geliyor. Evet, yavaş yavaş kapatalım isterseniz programımızı. Kapatırken de yine bir Moğol Rock şarkısıyla sizlere veda edelim. Yine The Who'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Metallica'nın ünlü şarkısı Sad But True'yu coverlamışlar Moğolca. Çok güzel bir şarkı. The Who'dan Sad But True'yla veda ediyoruz. Haftaya yine bugün yine aynı saatte Gerçeğin Yörüngesi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.